Yerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oktar Hocam ve Serdar Hocam'la birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Evet Oktar Hocam.
Seni evet, hoş bulduk. Almanya'da konferans oldu maşallah. Büyük oranda kardeşlerimizin katıldığı birçok şehirden geldiler maşallah. Hocamızı çok yakından takip ediyorlar. Çok seviyorlar, çok bilgililer. Çok sayıda böyle. Lise öğrencisi, üniversite öğrencisi, iş adamı, iş hanımı. Yani böyle çok maşallah güzel bir topluluk vardı. Çok güzel geçti konferans. Allah razı olsun, organize eden Öztürk Kalem kardeşimiz de orada organize etmiş maşallah. Çok ses getiren, etkili oldum. Oradan fotoğraflar var. İsterseniz onunla başlayalım. İnşallah. İnşallah. Cihat hocamı konuşurken gösteriyor. Evrim konusu anlatıldı. Evet, hemen oldu. Evrimin önce sosyal darwinizmle başladık. Ondan sonra evrimin mekanizmalarının olmadığı, hayatın başlangıcı. En sonları Cihat hocam fosillerin evrimi nasıl geçersiz kıldığını gösterdi. Allah'ın yarattığını ispatladığını. Evet, konferanstan önce sergi oldu. Fosil sergisi. Kitapların sergilendiği o bölümü görüyorsunuz inşallah. Hem Alman arkadaşlar vardı. Müslüman olmuş Alman arkadaşlardan, kardeşlerimizden. Aynı zamanda Türk kardeşlerimiz vardı oradaki. Hocamızın bağlandığı anını görüyorsunuz inşallah. Maşallah çok memnun oldular. Çok etkilendiler. Çok seviyorlar hocamızı. Yani ben yani çok duygulandık bize maşallah. Çok güzel oldu elhamdülillah.
Maşallah.
İşte ben de hayatın başlangıcını ve Allah'ın yarattığını ispatladığını anlattığım bölüm inşallah.
Maşallah.
Yine konferansta salondaki kardeşlerimizi görüyoruz. Yine konferanstan. Hocamızın yine bağlandığı bölüm.
Maşallah.
Maşallah. Bu da yandan görüntü. İnşallah. Öztürk'ün açılış konuşmasını yaptığı bölüm. Öztürk hocamın. O içeride dışarıdaki sergi bölümü. Fosil sergisinin olduğu bölüm.
Maşallah.
Maşallah. Evet. Konferanstan görüntüler böyle bu şekilde inşallah. Allah'ın izniyle yarın değil öbür gün İtalya'da da yarın değil öbür gün değil öbür gün İtalya'da da bir konferans olacak inşallah. Onu da Gencay hocam organize ediyor. Maşallah İsviçre'li konferansları organize etmişti. Çok ses getiren böyle dünya çapında. Bütün İsviçre basınında hocamız haftalarca gündem oldu. Her yere panolar asılmıştı böyle ama böyle İsviçre'nin her tarafına yani büyük şehirlerine böyle havaalanından başlıyordu. Otoyollar da devam ediyordu. Şehrin içerisinde dev panolar böyle. Maşallah. Evrim konferansı, evrim geçersiz olduğunu hocamızın ismiyle böyle maşallah. Çok büyük olay olmuştu orada elhamdülillah. Onunla ilgili bir haber vardı aslında, onu gösterebilirim. Evet. Bu da İtalya'da basında gündem oluyor. Sık sık son günlerde. Yine Gencay hocamın organize ettiği bir konferansta Milano'da olacak inşallah.
İnşallah.
Hocamızın resmiyle haber maşallah yapmışlar ve İtalyan basınında ve radyolarında sık sık haberler çıkıyor. Hocamızın oraya konferansa geldiğini, yani ekibinin daha doğrusu geldiğini, ama bayağı bir ayaklanmışlar maşallah. Allah'ın izniyle inşallah. Hocamız diyor ya inşallah böyle darwinizmi, materyalizmi ezim ezim eziyoruz. Yani Allah'ın izniyle bu küfrün sistemlerini. Hocamız var dünyada bu işi maşallah yapan. İnşallah çok güzel ve etkili oluyor. İnşallah. Allah razı olsun. Hakikaten bütün dünyayı kandırmışlardı. Darmadağın etti yani böyle hocamız çıkıp patlatınca tuzla buz oldu böyle bütün o putları. Parçaları havaya saçıldı. Şimdi o vakumla o parçaları tozlara, toz haline gelen parçaları toplayıp bu iş bitecek inşallah. 3-5 sene içinde ne darwinizm kalır ne marvinizm inşallah Allah'ın izniyle.
İnşallah zaten herkesin yani artık böyle fikri olarak bittiğine dair bir kanaati oluştu. Yani normalde bir büyük etkisiydi gerçekten darwinizm. Böyle insanların çok büyük bir bölümünü yani neredeyse tamamına yakınını etkisi altına almıştı. İnsanlar gerçekten herhalde ya bu kadar insan savunuyorsa demek ki doğrudur gibi bir mantıkta yaklaşıyorlardı. Ama şu anda artık insanların yine çok büyük bir bölümü anladı ve diğer kısmının içine de çok büyük bir şüphe düştü. Yani Allah'ın izniyle hocamıza vesilesiyle oldu bu. Ve çok kısa bir süre içerisinde oldu. Yani gerçekten baktığımızda şu son 30 sene içerisinde bu kadar olayın üst üste geliyor olması çok metafizik bir durum. Yani binlerce sene keşfedilmeyen internet teknolojisi şu anda keşfediliyor. Yani son 30 yılda keşfediliyor. Tam peygamberimizin haber verdiği dönemde keşfediliyor. Yani 1400'de başlayan bir süreçten bahsediyor Peygamber Efendimiz. Ve o sürecin başlamasıyla beraber dünyaya İslam'ın yavaş yavaş hakim olacağını bildiriyor Peygamberimiz. Ve çok değişik teknolojileri üstü kapalı bir şekilde işaret ediyor. Yani mesela gökten bir ses duyulur, bunu her kavim kendi dininde işitir şeklinde söylüyor Peygamberimiz. Yani çok net bir şekilde uydu teknolojisine işaret ettiği anlaşılıyor. İşte başka bir hadisinde kişiye topuğu konuşmadıkça kıyamet kopmaz diyor mesela Peygamberimiz yine sallallahu aleyhi ve sellem. Topukta mesela telefon yapıyorlar. Topuğa bağlı bir telefon yapıyorlar. Ayakkabı. Ve gerçekten de evet ayakkabı topuğuna. Yani böyle telefonlarını unutanlar için yapılmış bir şey ortaya çıkıyor. Yani buna benzer böyle teknolojiye, aynı zaman teknolojisine işaret eden Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok fazla hadisi var. Ve de bunlar böyle tam belirlenen zamanda gerçekleşiyor. Yani 1300'lerin başında olmuyor mesela bu. 1200'lerde olmuyor. 1400 sene boyunca duruyor. Allah tam o dönemde interneti yaratıyor, bilgisayarı yaratıyor. Çok büyük teknolojileri yaratıyor. Mesela Peygamberimizin yine hadisleri var. Mehdi avucunun içine baktığı zaman talebelerini görür diye bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten şu anda baktığımızda işte görüntülü konuşma teknolojisi var. Tabii o başka konuları da işaret ediyor olabilir o hadis ama Allah-u Alem buna da işaret ediyor. Gerçekten avucumuzu açıp baktığımızda elimizdeki telefonla karşıdaki bir insanı görebiliyoruz. Karşıdaki insan da bizi görebiliyor. Yani bunlar çok büyük olaylar. Yani biz öyle ahir zaman hadislerini yani yok demek veyahut da öyle bir hadis uydurma demek çok anlamsız bir şey. Yani olmuş zaten, olay bitmiş. Yani 1400'de Hazreti Mehdi'nin çıkacağını bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mehdi'nin başka bir hadisinde de Mehdi'nin çıktığı yıl Kabe'de kan akıtılır buyuruyor. Demek ki Kabe'de 1400 senesinde kan akıtılacağını biz anlıyoruz zaten buradan. E şimdi 1400 senesinde Kabe'de kan akıtılıyorsa bu hadis uydurma demek. Yani akıl sağlığı açısından yani değişik bir durum olmuş oluyor.
Doğru olmaz.
Evet. Yani onun ardından ay ve güneş tutulmaları olacağını bildiriyor Peygamberimiz. 81-82'de bu ay ve güneş tutulmaları 15'er gün arayla ve Ramazan ayında oluyorsa aynen tarif edildiği şekilde bu hadis yalan denmez. Olmuş çünkü hadis. Senesiyle olmuş.
Zaten olan konu şu. Hadisi işaret ederek kimse doğru değil demiyor. Evet. Bunu hocamız dikkat çekti. Yani kimse böyle bir hadis var Afganistan işgal edilecek diyor. Afganistan işgal edilmedi. Demiyor mesela. Diyemezsin. Nasıl desin yani? Evet. Afganistan işgal edilmiş. İşte Ramazan ayında ve güneş tutulma olduğunu söyleyen bir hadis var. Bu yok. Ya da bu ay ve güneş tutulmaları olmadı diyen yok.
Fırat'ın suyu kesilmedi
evet,
diyemez kimse.
Hiç bahsetmiyor. O konuya hiç girmeden yani ahir zamanda dili istemeye çalışıyorlar. Bu zaten onların kabul ettiğini gösterir. Ya der ki evet. Mesela hocamız diyor ki yani benim diyor söylediğimi demişti. Değil mi? Doğru olmadığını söyleyerek bir delil getirin. Yani bana deyin ki işte şu olmadı ya da bu böyle bir hadis var bu doğru değil. Yani bu olmadı, bu olay olmadı diye. Bunu yapan yok zaten. Yani çünkü nasıl yapsın ki? 150'den fazla alamet ve çok büyük alametler. Yani 1400 senedir ilk defa olan çoğu. Değil mi? İşte Ramazan ayındaki ay ve güneş tutulması, Afganistan'ın işgali, İran-Irak savaşı, Kebar'ın suyunun kesilmesi, Fırat'ın suyunun kesilmesi. Fırat'ın suyu 1400 senedir ilk defa kesiliyor. Kabe'de kan 1400 senedir ilk defa akıtılıyor. Hatta bir kere daha oldu 1987 yılında. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları ilk defa oluyor. Hem 81 yılında oldu, 82, hem 2002 hem 2003 yılında oldu arka arkaya. İki sene Ramazan ayında üstelik ay ve güneş tutulmaları. Bunlara yani bu olayları işaret ederek doğru değil veya olmadı diyebilen yok zaten. Onların dolaylı olarak zaten kabul ettiğini gösterir bu. Yani onun için hiçbir şey diyemiyorlar. Onu yapan tabii samimi ve olanlarını tenzih ederiz. Bambaşka yani niyetlerle yapıyorlardır az sayıda kişi. Bambaşka niyetle yapıyorlardır zaten onu.
Yani, evet.
Hocamız şuna da dikkat çekti yani bu konuyla ilgili aklıma geldi. Mesela hocamız diyor ki ben bir konuda fikir beyan etmeden önce çok derinlemesine araştırma yaparım. %100 kanaatim gelir. Kesin emin olduktan sonra bunu söylerim. Ve arkasında da dururum. Diyor. Ve hocamızın her söylediği konu mesela evrim olabilir. Biz burada her gün evrimle ilgili sayısız deliller veriyoruz geçersiz olduğuna dair. Veya hadislerden veya Kur'an'daki ayetlerden hocamız delil getirmeden bir şey anlatmıyor, bir şey söylemiyor. Yani hocamızın her anlattığın bir kaynağa dayalı, sağlam bir kaynağa dayalıdır. Fakat dikkat edin, hocamızın karşısında duran fikir yapısını savunan kişilerin, mesela evrimcilerin hiçbir kaynakları yok. Yani bir tane bir şey yok.
Evet.
Yani yazılı, yani fosil olabilir, işte tesadüfün olduğunu gösteren bir şey olabilir. Yani yok da hani bir şey, hiçbir şey yok. Bir kitap hani bir şeyi ispat eden, yok. Yani hiçbir şey, ilmi bir açıklama, bilimsel bir altyapı, bomboş. Yine hocamızın açıkladığı ahir zamanla ilgili hadisler ve Kur'an-ı Kerim'in işaretlediği ayetlerin karşısında fikren duran kişilerin aynı metodu kullandıklarını görüyoruz. Sadece evrimciler gibi kendi fikirlerini beyan ediyorlar. Yani hocamız ne diyor? Öyle olmaz. Doğrusu şu, kaynağa dayalı olmalı. Soruyoruz diyor hocamız, siz neye dayanarak bunu yapıyorsunuz? Kendi kafama göre söylüyorum diyor. Mesela birçok kişi var şimdi, mesela diyor ki, kaynakları Oktar'ın dediği gibi reddedemiyor ama gündeme de getiremiyor. Yani hadisleri söylemiyor mesela. Bu sefer ne yapıyor? Bütün bunlardan kurtulmak için diyor ki işte piyasadaki diyor %95 hatta %98 %99 civarındaki bütün ilmi çalışmalar geçersizdir diyor mesela dini kitaplar. Yani bir tek benimkiler geçerlidir'e geliyor. Mesela bu da bir yöntem. Tabii bu hep kişilerin şahsi kanaatleri. Hocamız bunun önüne geçiyor. Tabii ki herkes kendi kanaatini söyleyebilir ama mutlaka bir kaynağa dayalı olmalıdır. O zaman doğru olduğunu biz anlarız. Kendi kafasından, kaynak belirtmeden yapılan konuşmalar veya sadece sandalyeye dayanarak yapılan konuşmalar geçerli olmaz. Halkımız ve bizi dinleyenler buna çok dikkat etsinler. Yani biri bir şey anlatırsa herhangi bir konuda, özellikle tabii gündemde olan evrim ve bu dini konular, ahir zamanla ilgili konularda mutlaka kaynak sorsunlar. Veya var olan kaynaklardaki açıklamaları sorsunlar. Yani hocam siz böyle diyorsunuz ama bir de böyle açıklamalar var. Hani bunları ne diyorsunuz diye sorsunlar diye hocamız zaten her programda teşvik ediyor izleyenlerimizi inşallah.
Bir de evrimcilerde şey olayı oluyor mesela. Bir şey soruyoruz, işte o konuyla ilgili cevabı diyor, bakın diyor burada makale var diyor, ben size göstereyim diyor bu makaleyi. Değil mi? Mesela bir kağıt kaldırıyor, gösteriyor, sonra yerine koyuyor. Şimdi biz cevabı almış oluyor muyuz böyle? Tabii ki olmuyoruz. Olmuyor. Şimdi gösterdiği makalenin detayına baksak, mesela ilgili bölümü oku diyoruz, yani yok bunu tamamını okumanız gerekiyor diyor anlamanız için. Ya belli ki o makalede bir büyü var. Yani orada bilimsel bir bilgi yok. Bir telkin var, bir hipnoz var. Yani bilimsel bir bilgi olsa, bakın mesela hücrenin yapımıyla ilgili şöyle bir deney yapılmış. Deneyde bakın şunlar kullanılmış. Ondan sonra şu aşamalardan geçmiş. En sonunda bir bakmışız, protein oluşmuş ve bu kendi kendine olmuş demesi lazım değil mi adamın? İlk hücre nasıl oluştu? Bu makaleyi okuyun. Kardeşim biz makaleleri okuduk, o makalelerde bir şey yok. Zaten adam makaleye şöyle başlıyor. Yani kitaplarında da hep şöyle başlarlar evrimciler. Bakın der, işte evrime inanmak lazım. Kendinize bu telkini verin. İşte bu şeye konsantre olmazsanız eğer evrimi tamamlayamazsanız, evrimi anlamaya çalışın. Bakın bu ifade çok fazla kullanılır. Evrimi anlamaya çalışın. Hı-hı. Sebep? Hı-hı. Niye anlamaya çalışacağız evrimi? Yani anlayalım da hani mantıklı açıklamasını yaparsan anlayalım. Hı-hı. Yapmıyorsan eğer böyle uydurma teoriler yok... Kanatlar, dinozorlar bacaklarını birbirine çarparken, sinek kovalarken o bacaklar belli bir süre sonra kanadı oluştu. Yani buna aklı başında bir insan inanmaz.
Evet, şimdi, inanmaz. Evet, şimdi son iddialarına cevap verelim. Neler söylemeye çalışıyorlar? Bir üç alabilir miyiz? En son Science Daily isimli Darwinistlerin en fazla rağbet ettiği sitelerden birinde çıkan bir haber. İngilizcesini görüyoruz burada. Burada hayatın ilk olarak uzayda inorganik tozdan, bakın yazının başlığı o şekilde zaten, işte göğe bilim adamları diyor keşfettiler diyor. Hayat gibi belirtiler, o inorganik bir tozdan bulutundan meydana gelmiş olabileceği belirtiliyor hayatın. Darwinistler konuyla ilgili olarak hayatın mutlaka karbon bazlı bir molekülden başlaması gerekmediğini, insan ve canlıların bütün hücrelerinde, protein yapılarında karbon bazlı moleküller var ya, evet, onlardan başlaması zorunlu olmadığını, uzayda bulunan böyle tozun su, uzaydaki tozlarda bulunan inorganik bir maddenin dünyaya gelerek canlılığı başlatmış olabileceği kepazeliğini iddia ediyorlar. Şimdi bakın, inceleyelim. Şimdi Darwin'in yazıdaki iddiaları kısaca şöyle: toz bulutunun içinde bulunan, bu uzaydaki toz bulutlarının içinde bulunan ve gerçek yaşamda bulunmayan inorganik maddeler bir araya gelecek. Tamam, gelsin, inorganik maddeler bir araya gelecek. Kendi işlerinde olağanüstü bir akıl göstererek, ya muazzam bir akıl göstererek sarmal bir yapı oluşturacaklar. Hani DNA'nın sarmal yapısı vardır ya, öyle bir molekül yapacaklar böyle. Bu sarmal yapının içinde birbirleriyle etkileşim kuracak ve mükemmel şekilde organize olacaklar. Bakın, bunu atomlar kendi kendine yapıyor. Mükemmel şekilde organize olacaklar. Tıpkı canlı yapıların içinde gerçekleşen organizasyon gibi bir sistem olacak. Yani DNA'nın yapısını düşünün. Hı-hı. Proteinler kendi kendini kopyalayabiliyor, protein üretiyor. Hı-hı. Bunun sonucunda da yaşam olacak dünyada. Bunlar gelip de dünyada da yaşam yapacaklar. Yani tam bir rezalet. Senin yani sen zaten bunu dünyadaki moleküllerle yapamıyorsun. Bunu topu taca atıp da uzaydaki moleküller yapmış. Yani Darwin diyor ya, tamam diyor, burada tesadüfen olmaz diyor. O zaman diyor uzaylılar getirdi diyor. Ya kardeşim, ya uzaylılar bir şey getirdiği falan yok da, uzaylıları kim yarattı o zaman? Değil mi? Yani topu, burada oynanan topu taca atmak, yani sahanın dışına çıkardığın zaman sen değişen bir şey olmuyor ki. O top tekrar oyuna girecek yani, böyle değil mi inşallah? O zaman evet, yani o zaman onu sorarız ya, yani bir adım geriye çekmenin bu hayali senaryoları bir faydası olmaz ki.
Bir de orada doktor hocam çok, evet, kısa müsaadenle bir bilgi vereyim o Dawkins'in söylediğiyle ilgili. Şimdi orada Dawkins diyor ki Darwin'in öngördüğü şekilde evrimleşmiş canlılar tarafından ilk hücre bırakılmıştır diyor. Şimdi aslında burada çok gizli bir itiraf var. Darwin'in öngördüğü şekilde evrimleşmiş canlılar. Demek ki insanlar, biz, dünyadaki canlılar Darwin'in öngördüğü şekilde evrimleşmemişiz. Yani bunu üstü kapalı bir şekilde kabul etmiş oluyor.
Yani hayatın tesadüfen başlamadığını kabul, evet, ediyor. Zaten yani, böyle bir konu yok orada.
Evet. Yani çünkü gözlemleyemeyeceğimiz bir yere atıyor doktor hocam senin dediğin gibi olayı. Yani Darwin'in öngördüğü şekilde evrimleşmiş canlılar. Nasıl gözlemleyeceğiz bunu? Yok, delili yok. Uzayda yani, onun tabiriyle.
Ha, o zaman tamam diyeceğiz. Evet. diye düşünüyor. ya çok
hep
saf bu.
Hep öyle denmiş ama.
He?
Yani ha tamam, o zaman denmiş bugüne. Yani 31 yıl öncesine kadar denmiş. Öyle bir alışkanlık var bu evrimcilerde. Onu tam kavrayamadılar. Artık öyle ha öyleymiş diyen kadrolar yok.
Evet.
Yani her attıklarında hocamız attıkları şeyi geri kendilerine, evet, iade ediyor fikren inşallah.
İnşallah.
Şimdi burada tekrar toparlayalım da konuyu. Güya uzaydaki toz bulutunun içinde dünyada bulunmayan inorganik maddeler bir araya gelip hayatı başlatabilecek o molekülleri, DNA'nın sarmalına benzer bir DNA sarmal molekülü yapacak. O kendi kendini kopyalayabilecek ve hayatı başlatacak diye iddia ediyorlar. Şimdi bu iddia, yani onlar zaten yazılara söylüyorlar, bilgisayar ortamında kurgulanmış tamamen hayali bir senaryo. Yani hiçbir delile dayanmayan, yani masalın da ötesinde, yani masalın bile bir dayanağı olabilir.
Makuliyeti oluyor.
Kurbağa prense dönüştü. Kurbağa da vardır masaldaki, prens de vardır. Bu hiçbir öğesi olmayan masallar bunlar. Darwinistler bu akıllı toz bulunu istediği zaman DNA ve proteinler gibi hareket edebildiğini söylüyor. Ve kendi kendine oluştuğunu söylüyor. Hmm. Şimdi bakın, bir tane film gösterelim. Burada bakın şimdi bir proteinin sentezin nasıl olduğunu gösteriyor bize. Herhangi bir maddeden, yani DNA karbon bazlı değil de veya proteinler karbon bazlı değil de başka bir atomdan olsa kaç yazar? Yani o bir şey değiştirmez ki. Önemli olan burada bu, yani mükemmel tasarımı tasarlayacak, yani daha doğrusu tasarlamaz, Allah münezzehtir, Allah affetsin. Yaratacak akıl gerekiyor, yaratıcının aklı gerekiyor. Ve bu da yetmiyor. Yani moleküller tek başına bir şey ifade etmiyor. Siz yani DNA'yı, mükemmel bir DNA'yı alın, bir insan DNA'sını koyun. Yani böyle tabii göze görünen bir şey değil de, o böyle hani milimetrenin binde biri büyüklüğünde mikroskopla görülebilen, üzerine katlanıp katlanıp onu koyun bir yere, bir ortama. Onun yanına bütün proteinlerini koyun. Mesela insan DNA'sında 100 bin çeşit protein mi kodlanıyor? 100 bin çeşit proteini de bol bol miktarda, sınır olmadan onun yanına koyun. Hiçbir şey ifade etmiyor. Bir müddet sonra doğal ortamda hepsi parçalanıyor bunların. Odanın içine bile koysanız yine parçalanıyorlar. Evet. Bozuluyorlar çünkü bunlar o kadar kompleks yapılar ki. Ve dış ortamda mesela havada bulunan oksijenle reaksiyona giriyor. Topraktaki bütün metallerle reaksiyona giriyor. Suyun içinde bulunduğu zaman su bütün protein yapılarını bozuyor. Anında bozuyor. Yani biliyorsunuz su çıkaran reaksiyonla proteinler peptit bağlarıyla bağlanıyorlar. Su olduğu zaman peptit bağlarını bozuyor su. Bütün molekülleri parçalıyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Bu moleküller sadece hücrenin yani mükemmel bir canlı hücresinin içerisinde bir şey ifade ediyorlar. O orada bir işlev görebiliyorlar. İnşallah. Çünkü hücrenin içi dış ortamdan tamamen izole, bambaşka bir ortamdır. Kimyasal olarak yani pH'iyle içinde bulunan elementlerle tamamen farklı. Nasıl farklı kılınıyor bu? Mesela hücre zarı var. Adeta akıllı bir hücre zarı. Bütün maddeleri kontrollü olarak hücrenin içerisine getiriyor. Belli miktarlarda orada topluyor. Orada bulunan atık ürünlerini alıyor, dışarıya atıyor. Yani hücreyi dışarıdan tamamen farklı bir hale getiren adeta akıllı bir hücre zarı var. Onun üzerindeki proteinler var. Onlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Bütün bunlar için hücrenin yaşaması için enerji gerekiyor. Enerji santralları var. Ama hücreye canlılık veren işte Allah'ın hay sıfatı var. Her şeyden önemlisi. Allah canlılık veriyor. Yoksa bir hücre sırf atomlardan meydana gelen bir yapı değil. Normalde canlı hücre ile ölü hücre arasında dışarıdan baktığınız ilk anda hiçbir fark yok. Ama biri canlı oluyor, biri olmuyor. Ölü hücre oluyor. Ona can veren canlılık var. Allah'ın hay sıfatı, canlılık, hayat sadece Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın gücüyle başlıyor, devam ediyor ve sona eriyor. Şimdi bakın protein sentezi, yani çok basit olarak nasıl kompleks bir şey, böyle bir şey nasıl tesadüfen olabilir? Yani değil uzaydan, uzayın dışından da bir yerden de gelemez. Yani bakın onu gösteren bir film göreceğiz burada. DNA molekülünü görüyoruz. DNA molekülü. Tüm bilgiler bakın şifreyle kodlanmış olarak var burada. Önce büyük bir protein DNA sarmalarını kopyalamaya hazırlamak için bakın bir fermuar gibi açıyor burada görüyorsunuz. Ve açarken bir yandan da kopyalama oluyor. Kopya molekül oluşuyor burada görüyorsunuz.
Ve çok hızlı oluyor değil
evet,
mi?
Evet, RNA molekülü. Saniyede 20 tane harf falan ekleniyor böyle yani 20 ile 50 arası. O kadar süratli çalışıyor. Birbirine eklenerek mesajı RNA'yı oluşturuyor bu. Şimdi polimeraz enzimi, polimeraz enzim de mesajı RNA'yı bırakırken dışarıdan görüyoruz burada. Daha sonra hücre zarının özel kapılarına geliyor. Ama bu kapılar bildiğimiz kapılar gibi değil, son derece kontrollü. Yani sadece belli molekülleri içeri ve dışarı bırakıyorlar. Her şeyi kontrol ediyorlar. Tüm bilgileri tespit ediyor ve kontrol ediyorlar. Oradan eğer izin verilirse ki bu moleküle izin veriliyor. Bakın dikkat ederseniz o kapıdan geçip dışarı çıkabiliyor. Mesajı RNA üzerindeki genetik imalat bilgileri iki parçadan oluşan kimyasal bir fabrika gibi olan ribozoma geliyor. Bakın bu kimyasal bir fabrika. Bu da protein RNA yapısında. O da DNA'da kodlanmış olarak var. Yani DNA da protein fabrikasını kodluyor aynı zamanda. Ve burada kopyalama başlıyor. Bakın harfler üçer üçer onları taşıyan taşıyıcı RNA'lar amino asitleri getiriyor ve burada arkada oluşan protein zincirini görüyorsunuz. Amino asitler tek tek ekleniyor. Neye göre? Bu kopyadaki şifreye göre. DNA'nın kopyası bu. Sırasıyla ribozoma taşıyor. Bakın hızlandırılmış olarak. Ki bundan daha hızlı normal işlemler. Evet. Yani burada çok yavaş şekliyle görüyoruz. Evet. Amino asitlerin sıralaması, burada oluşan amino asitlerin bu sıralaması protein tipini belirliyor. Şimdi bu protein, bu da yeterli değil. Bu özel bir makineye taşınıyor bu zincir. Varil şeklinde. Golgi zincirinin içerisinde uygun olarak katlanması gerekiyor. Yani düz bir zincir halinde hiçbir işe yaramıyor protein. Bir şekilde katlandığı zaman fonksiyon görüyor. Diğer bütün şekillerde katlandığı zaman fonksiyon görmüyor. Bu işi gerçekleştiren bakın 1150 tane ayrı enzim var. Bu üçe katlanma işini gerçekleştiren, son halini veren proteine.
3 boyutlu olarak değil mi?
Evet, 3 boyutlu. O zaman artık protein işlevsel bir hale gelebiliyor. Nitekim hücrenin içerisindeki yapıyı görüyoruz şu anda. Bu kadar kompleks işlemler ki burada çok basitleştirilmiş olarak anlattık biz yani böyle. Bu kadar kompleks işlemler hücrenin içerisinde saniyede 2000 tane protein üretiliyor her an. Bakın buradaki komplekslik aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Yani DNA'nın kompleksliği 3.2 milyar harf tek bir insan DNA'sında var. Üzerinde 100 bin tane protein kodlayan 25 tane ayrı bölge var. Gen deniyor bunlara. 25 bin tane. Bunların yapıları son derece kompleks. Özel parçalardan oluşuyor. Bu parçalar birbirleriyle değişik kombinasyon yaptıkları zaman bir gen farklı proteinler üretebiliyor. O da bir işe yeterli değil. Ona çok özel bir katlama şekliyle 1150 tane proteinin katkısıyla özel bir şekilde katlanıyor ve o zaman bir protein işlevsel hale geliyor. Yani bunun toz bulutunun içindeki herhangi bir inorganik maddenin bir araya gelip DNA yapması imkansız, protein yapması imkansız. Yani dünyada ne kadar imkansızsa dünyada sıfır ihtimal imkansız, uzayda da imkansız, uzayın herhangi bir yerinde de imkansız. Çünkü bir şeyin imkansızlığı uzayın herhangi bir yerinde her zaman imkansızdır. Ne kadar zaman olursa olsun bir şey imkansızsa imkansızdır. Neden imkansız? Biz bunu dünyadaki imkansızlığı anlattık. Şundan dolayı imkansız. Hiçbir şekilde doğal şartlarda protein molekülü oluşmuyor. Proteinin oluşması için sol elle amino asitlerin seçilmiş olması gerekiyor. Peptit bağları gerekiyor, özel enerji gerektiren ve suyu çıkartan reaksiyonlar. Bunlar enzimler olmadan olmuyor. Sol elliler sağ ellilerden asla seçilmiyor. Mutlaka bir hücre, canlı hücresinin özelliği olması lazım. Mesela bakterilere veriyorlar. Hem sol elli amino asitleri veriyorlar hem sağ elli. Sağ ellileri kullanmıyor, parçalıyor. Sadece sol ellileri kullanıyor, protein yapıyor. Ve bunun neden olduğu bilinmiyor. Yani bütün canlılar proteinleri sadece sol ellilerden yapıyorlar. Sağ ellileri ne kadar olursa olsun ortamda asla kullanmıyorlar. Onları hatta parçalıyorlar, yok ediyorlar. Ya bunu ayırt edecek bir akıl da var. Onları seçecek bir akıl da var. Bu Allah'ın aklı çok açık bir şekilde. Evet, maşallah. Ve sadece doğru bir dizilim olması gerekiyor. O da sadece genlerde olan şifre. Allah DNA'ya işlevsel bir proteinin genetik şifresini yaratmış olarak koymuş. Yaratmış, yerleştirmiş. Onun dışındaki gendeki o genetik şifreyi bir harf yer değiştirin, siz o protein işlevsiz hale geliyor. Yani doğrusu var sadece DNA'da. Yani bu bir değil, iki değil, trilyonlarca proteinin doğru genetik şifresi DNA'larında var. O organizmaya yararlı oluyor. Evet. Hatta bilim adamları müdahale edip dışarıdan yeni bir protein, organizmaya faydalı bir protein tasarlayıp bunu oluşturacak genetik şifreyi DNA'ya ekleyemiyorlar. 21. yüzyıl teknolojisi. İleride olabilir ama şu anki teknolojiyle mümkün değil. Dolayısıyla bunun doğada olması hiç mümkün değil zaten. Evet. Yani doğada siz amino asitleri bıraktığınız zaman zaten protein olmuyor. Bu çok net, sıfır ihtimal yani. Çünkü proteinlerin olması için biraz önce de söyledik, başka proteinler, o da yeterli değil, tam bir canlı hücresi gerekiyor. Evet. Bu bitiriyor zaten Darwinizmi. Evet. Aynı ihtimalsizlik, yani imkansızlık uzaydaki toz bulutları için de geçerli. Maddenin kendi kendini organize etmesi mümkün değil. Hele doğal ortamlarda toz bulutun içinde falan hiç mümkün değil yani böyle bir şey. İnşallah. Dolayısıyla yani bu tam böyle sorunu bir adım geri çekme mantığı. Yani Dawkins'in yaptığı gibi. Tamam o zaman dünyada tesadüfen olamıyor, o zaman uzaylılar getirdi. İşte dünyada tesadüfen olamıyor, o zaman toz bulutlarında oldu geldi falan gibi böyle. İpe sapa gelmez mantıklarla bir cesedi, Darwinizm'in cesedini, kafası kopmuş bu cesedi tutup tutup ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Biz bir üflüyoruz, düşüyor ceset, tekrar tutup tutup kaldırmaya çalışıyorlar böyle. Yapılan bundan ibaret inşallah.
Evrimcilerin açıklamalarına bakın, bak hep ortaktır ha. Aynı şeyi görürüz. Mesela Oktar'ın anlattığı. İşte ne uzaydaki inorganik toz bulutları bir araya geldi. Oradan pat atomlar, hadi biz de geldik. Madem inorganik toz bulutları bir arada, biz de bu birliğe katılalım. Sonra işte amino asitleri oluşturalım hep beraber gibi. Artık hakikaten masaldan da öte anlatım. Ya kardeşim, şimdi bu tür konuşmalar bir kere bilime hakarettir. Ve samimi olarak bilim yapan, bilimsel çalışmalar yapan insanlara da hakarettir. Yani bir kere dediği gibi cansız bir tozun nasıl olur da siz karar verdiğini iddia edebilirsiniz? Ortada bir karar var çünkü. Bununla birlikte bir de bir bilgi var. Toz o bilgiyi kullanarak karar veriyor. Bir yerlerden atomları... Peki atomlar nereden geldi oraya? Yani öyle bir anlatım var ki evrim zihniyetinde. Böyle pat tozlar geliyor. Pat atomlar geliyor. Pat işte amino asitler geliyor. Böyle bir şey yok. Ya bu masal ötesi bir şey. Yani halüsinasyon gibi bir şey bu. Yani ağır şeyde değil mi? Travmalarda evet görünüyor yani. Ama halüsinasyon yani öyle bir şey yok. Gerçek değil o. Böyle anlatımlardan kaçınsınlar. Çünkü hakikaten çok küçük düşürücü anlatımlar bunlar. Yani insanı değil mi? Utandıracak şeyler yapıyorlar kendilerini. Yani böyle bir anda bir şey... ortaya çıkmaz durduk yere. Bu evrimcilerin anlattığı tarzda. Bir anda mesela şimdi o bilgiyi nereden alıyor toz bulutu? Yani o bilgi toz bulutun neresinde saklı? Var mı DNA'sı veya bir bilgi bankası? Yok. E nasıl akıllı işler yapıyor peki? Yani neye dayanarak yapıyor? Yine aynı şeye gülüyoruz, sandalyeye dayanarak. Yani bundan uzak dursunlar. Bunlar çok akıldan çok uzak açıklamalar. İnşallah. Ne gösteriyor nokta?
Bakın işte, sansürsüzde hayatın başlangıcını soruyorlar evrimci Ender Elbacıoğlu'na.
Ender Elbacıoğlu, evet.
Ondan sonra o da cevap veriyor. Bakın ne cevap veriyor. Hayatın başlangıcıyla ilgili.
Harif eder misiniz bana?
Nasıl?
Peki can nasıl başlıyor? Onu söyleyin.
İlk canım başlangıcıyla ilgili.
Adam mı? Nasıl? Ona yani...
Şimdi bir kere bir güldü.
Başta bir nasıl dedi. Vakit evet. Kazanmak için. Tekrar yaptı falan.
Şimdi bunu dinleyen biri bana gülüyor falan. Acayip bir şey söyleyecek geliyor. Zannediyor. Şimdi bakın ibretlik. Ne diyecek? Güldü. Sanki zannediyorsunuz ki bir şey biliyor da gülüyor.
Kendine güvenli gülüyor. Ya da bu soruyu soran hani ne kadar cahil.
Evet.
Soruya bak gibi bir hava veriyor.
Falan böyle.
Çok basit bir cevabı varmış
evet.
Gibi sanki.
Evet devam edelim.
Herkes bizim kadar bilmek zorunda değil. Tabii tabii. Arzu edin ki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor. Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var.
Şimdi bakıyorsunuz çeşitli deneyler var diyor. Sanki bir şey var hakikaten
yani,
zannediyor.
Yani dünyada canlılığın nasıl başladığına dair değil mi?
Deneyler var
çok
zannediliyor.
Çok bir sürü deney varmış öyle diyor.
Evet.
Evet. Başlayamayacağını gösteren deneyler.
Onu şey yaptık, yazdık zaten.
Kitabımızda tamam. Yazdık diyor. Neler biliyor demek ki. Tamam. Bir şeyle deneyler
var. Böyle bir
var.
Kitap var yani.
Böyle bir kitap var. Evet. Bu kitaba da yazılmış. Şimdi bakın.
Şu anda bilim henüz bunu canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil.
Evet. Yani orayı bilmiyorsunuz.
Nereden bileceğim?
Yani rezalet.
Şimdi soralım. Bir sürü bilimsel çalışmalar vardı ilk başta. Bir de ben bunu kitabımda da yazdım diyor değil mi?
Evet.
Bayağı bir şey. Ne yazdın? Şunu yazdın o zaman. Bilim.
Yani,
yani evrimi savunan bilim diyelim, yoksa akıllı bilim zaten yaratılışı ispat etmiş durumda da yani deliller bunu gösteriyor. Bilim benim kitabımda canlılığın yeryüzüne nasıl başladığını bilmiyor, bunu yazdım diyor kitapta. Yani o yazılmış şey buymuş.
O da diyor ki peki diyor nasıl bilmeniz bir şeye inanıyorsun? Nereden bileyim canım diyor. Cevap olarak da başlarken zannettiniz ki bir şey biliyor.
Evet, evet.
Bir de kızıyor, nereden bileyim diyor. Bakın devam edelim.
Yani bilmediğiniz bir şeye nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz?
Sistemi bilmediğim bir şey değil. Bu bugün evrim kuramı. Artık neredeyse evrim bir olgu zaten.
Diyor ki, evrim kuramı artık neredeyse bir olgu.
Nereden bileyim canım diyor. Sonra niye diyor? Kuram bir olgu diyor. Yani böyle biraz böyle şey gibi oluyor artık. Karagözlü Hacivat gibi böyle orta oyunu falan tarzı bir şeye giriyor yani. Çünkü evrimcilerin bakın Darwinizmin özelliği yani en başta daha ilk noktada dev bir yalanla başlıyor. Yani hayat tesadüfen oldu diye böyle saçma sapan mantığa aykırı çocukların bile güleceği bir yalanla bir kere başlıyor. Şimdi bu yalanı ayakta tutabilmek için binlerce yalan söylüyorlar ve sürekli yalan böyle çocuk gibi artık yani böyle artık yani
ayıp oluyor.
Yalan da yalan değil yani böyle. Bilmiyorum diyor, biliyorum diyor, gülüyor, bilmem şey diyor falan yani böyle kepazelik şeklinde koskoca kıllı kılçıklı adamlar. Yani böyle ipe sapa gelmez yalanlar söyleyip yerlerini küçük düşürüyorlar. Garbizim yalan söyleme sanatı bile diyemeyeceğim. Sanat da değil yani böyle.
Tabii. İnşallah.
Evet. Din bitti herhalde.
Yaşamın
başlangıcının nasıl olduğunu bana 2 kere 2 4 kadar net söylemeniz gerekiyor. Eğer bilim
yapıyorsanız. Hayır. Şu noktada 2 kere 2 4 diyorsunuz
ya. O şekilde bilim yok. Yani budur işte yani böyle Darwinizmin durumunu görmek
lazım yani Darwinistlerin. Eğer bilim yapıyorsanız diye soruyor.
Hayır. Cevap hayır. Bilim yapmıyoruz. Bilim yapmıyoruz. Yapmıyorlar
zaten. Yapamaz bilim yok. Evrimde bilim yok. Evet bilim yok. Yani. Evrim her aşaması bakın. Darwinizm desteklemek için ama on binlerce ayrı noktada yalan söylüyorlar. O şekilde her noktası bilime aykırı. Bilim hep aksini gösteriyor.
Evet.
Mesela proteinler tesadüfen olur diyorlar. Hayır diyor bilim. Kesinlikle olamaz diyor. Yok diyor yani böyle bir ihtimal. Sıfır ihtimal. Ara geçiş formları vardır mı diyor Darwinizm. Bilim diyor ki 350 milyon tane fosil var. Bir tane bile ara geçiş yok diyor. Bakın bir tane bile ara geçiş formu yok diyor. İşte diyorlar ki hayat işte evrimle sudan karaya çıktılar. Bilim diyor ki mümkün değil diyor. Öyle bir fosil de yok zaten diyor yani böyle. Mümkün değil diyor. Bunun gibi böyle on binlerce yalan bilim tarafından kesin olarak çürütülüyor. Yani Darwinistler hocamız demişti, şunu zannettiler. Bir kere bilimin içine sığınmaya çalıştılar böyle. Darwinizm güya bilimselmiş gibi gösterip materyalizmi bilimin içine sığınmaya çalıştılar. Tam tersi, bilim boğdu bunları. Çünkü bilimi yaratan Allah. Tabii ki Allah'ın yarattığı, Allah'ın sanat eseri olan bilim Allah'ın varlığını, sonsuz aklını kanıtlıyor. Değil mi? Bize gösteriyor inşallah. Allah'ı tesbih ettiriyor, yücelttiriyor bize.
Bir de, dolayısıyla evet. Evet. Ya bir de evrimle ilgili hani böyle bir delil olduğunu farz edelim. Yani işte mesela biz gerçekten de şu anda işte doğaya amino asitleri bıraktığımızda laboratuvar ortamında kendi kendine bir bakıyoruz mesela işte amino asitler birleşiyor, protein oluyor, proteinler birleşiyor, hücre oluyor. Bir bakıyoruz yani bir anda olmaya başlıyor mesela. İsterlerse yani süreci uzatabilirler. Yani böyle bir şeyin olması haşa Allah'ın olmadığı anlamına mı geliyor? Yani orada zaten çok daha büyük bir mucize olmuş oluyor. Yani biz mesela mutfakta kendi kendine pasta olduğunu görsek, un geliyor birleşiyor, ondan sonra oradan süt birleşiyor, yumurta, hepsi karışıp ondan sonra birden işte fırına gidiyor, ondan sonra bir bakıyoruz bir kek ortaya çıkıyor. Yani biz demek ki kendi kendine kek oluyor mu deriz, yoksa bizim göremediğimiz ve akıl sahibi ve bu kekin işte atıyoruz tabii onu, bir yapımına ait bir bilgiyi taşıyan bir varlık mı var deriz. Tabii ki ikincisini söyleriz. Yani evrimle de ilgili eğer öyle bir şey olsaydı zaten yine Allah'ın varlığını gösterirdi. Ama Allah büyük bir mucize olarak o konuda bir kanun yaratmamış.
İnşallah.
Yani canlıların ilk oluşumuyla ilgili ve türlerin türlere dönüşmesiyle ilgili bir kanun yaratmamış. Allah ol demesiyle yaratmış onu. Yani biz bilimin çıkardığı sonuç bu. Ama diğer konularda yine Allah yaratıyor. Mesela türlerin kendi içinde çeşitlenmesini mesela varyasyon mekanizmasıyla yaratıyor Allah. Yine Allah yaratır. Veyahut da başka konularda kanunlar yaratmış. Ama hepsini Allah yapıyor. Ama dediğimiz gibi evrim konusunda ya bilim adamlarının böyle işte onların tabiriyle 2 kere 2 4 şeklinde açıklayabileceği şekilde bir kanun yaratmamış. Biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Mucizedir yani hayatın başlangıcı inşallah.
Evet ama hayatın başlangıcının birdenbire ve eksiksiz olduğunu biz fosil kayıtlarından görüyoruz. Zaten bakın şu çok önemli. Allah evrimle yaratabilirdi Allah dileseydi. Çünkü evet. Evrim de yani küçük değişikliklerle bir türün diğer türe dönüşmesi sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Yani tesadüfen hiç olmaz. Tesadüfen hiçbir şey olmaz zaten. Tesadüfen hiçbir şey olmayacağı gibi o türün yavaş değişikliklerle başka bir türe dönüşmesi sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Çünkü her ara aşamanın mükemmel ve eksiksiz olması gerekiyor. Ve hayatta kalabilecek Allah'ın hayat vermesiyle olabilir bu. Allah'ın ol demesiyle. İnşallah. Canlılar olması gerekir. Ama o zaman bunun fosil kayıtlarında görürdük biz. Fosil kayıtlarına baktığımızda hiçbir şekilde geçiş görmüyoruz. Yani her bakılan tür. Mesela neler var? Diyelim ki balıklar var. Siz belli bir miktar geriye gittiğiniz zaman 500 milyon yıl Kambriyen döneminde ilk çıkan balıkla karşılaşıyoruz. Bugünkünün tıpatıp aynısı mükemmel eksiksiz canlılar. Aslanlara bakıyorsunuz böyle, tilkiye, kurta bakıyorsunuz böyle, timsahlara bakıyorsunuz bu şekilde. 160 milyon yıl geriye gidiyorsunuz, bakıyorsunuz ilk diyelim ki o canlı türünün ilk öğesiyle karşılaşıyorsunuz. Birdenbire ortaya çıkıyor. Mükemmel ve eksiksiz bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani fosil kayıtları bize söyleyebilir zaten. Onların iddiası gibi evrimli olup olmadığını. Ama tesadüfen zaten hiç olmaz. O Allah'ın yaratmasıyla olabilirdi. O da yok. Nitekim Kur'an'da da yok.
İnşallah.
En önemlisi değil mi? Kur'an. Çünkü bilimi yaratan Allah. Kur'an'da canlılığı Allah'ın ol demesiyle birdenbire mükemmel olarak yaratıldığını görüyoruz. Melekler var, cinler var. Evrimle mi yaratılmış? Ya bunlar küçücük aklıyla haşa Allah'ın gücünü takdir edemiyorlar. Allah diyor zaten evet. İnşallah şeytan Allah'a sığınırım. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor. Ve bununla bu küçücük akılla, Allah'ın verdiği bu küçük sınırlı akılla Allah'ın güya haşa onların sebeplerine bağlı olduğunu haşa düşünüyorlar. Yani bu birdenbire olmaz ama küçük küçük basamaklarla olabilir mantığı. Öyle bir şey yok ki, Allah sonsuz güç kudret sahibi. Ol diyor oluyor Allah. Nitekim Allah sebepleri kendisi yaratır. Kanunları, biraz önce kanunlar dedik, onları yaratan Allah'tır. Ama Allah bağlı değildir onlara. Allah dilediği zaman o sebepleri, kanunları kaldırır veya değiştirebilir. Bunun örnekleri de var Kur'an'da. İşte Hazreti Adem'in annesinin ve babasının olmaması gibi. Her insan anne babayla doğuyor. Anneden babadan gelen yumurta hücreleri değil mi? Sebep olarak Allah onu yaratmış. Birleştiği zaman ancak bir mükemmel hücre oluşuyor. O ürediği zaman da insan oluyor diyelim. Ama Hazreti Adem'in annesi ve babası yok. Allah eliyle, kendi eliyle diye insan şeklinde tecelli ediyor. Allah-u Alem. Hocamız anlatmıştı onu. Çamur şeklinde, porselen şeklinde bir kalıp yapıyor Allah. Ve ol dediği anda da kalkıp Hazreti Adem, değil mi, ruhundan üfürerek ilk insan oluyor. İlk canlı oluyor. İnşallah. Ona da ihtiyacı yok Allah'ın, ama onu bir güzellik olarak yaratmıştı demişti hocamız inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Hazreti İsa'nın bakıyoruz babası yok. Annesi doğrudan hamile kalıyor Allah'ın oğlu demesiyle. Yani Allah'ın hiçbir sebebe ihtiyacı yok. Ya da kuş biçiminde bir şey yapıyor Hazreti İsa. Üfürüyor. Kuş oluyor. Hazreti Musa asasını atıyor. Evrim mi var orada? Birdenbire canlı yılana dönüşüyor. Aslında asaya da ihtiyaç yok. Allah dilediği anda doğrudan yılanı da ol demesiyle yaratır. Evrim yok. İşte bu onların küçücük aklıyla haşa evrimi, özellikle de bunu bazı Müslümanlar bu tuzağa düşüyorlar. Onları çok gibi görüp, güçlü gibi görüp, İşte o zaman da karşı çıkmayalım buna, aman ne de yani belki de o şekildedir diye. Haşa, Darwinizmi Kur'an'a yerleştirmeye çalışıyor. Öyle bir şey yok. Kur'an'da Darwinizm yok. Melekler, cinler, cennetteki huriler, vildanlar, gılmanlar evrimle mi yaratılmış? Tabii ki değil. Cennet, cehennem evrimle mi yaratılmış? Cennetteki köşkler. Dolayısıyla yani her bakımdan Darwinizm tam bir kepazelik. Bir kere Kur'an'da yok çok net olarak. Bilimsel kanıtlar kesin olarak yalanlıyor. Tam bir pagan dini. Ve dünya tarihinin en büyük sahtekarlığı olabilecek, en mantığa aykırı bir pagan dini. Yani tesadüfü ilah edinecek böyle. Tesadüfen olduğu mantığın saçmalığını öne sürecek. Sümerler söylemiş bunu. Mısır'daki Firavun söylemiş. Tam bir tutuculuk, böyle bağnazlık, böyle küfrün bağnazlığı. Geriye giden, böyle köhlemiş. Hocamız onu diyor zaten. İrtica yani. Tam irticanın kendisi zaten böyle. Geriye giden bir pagan dini.
İnşallah. Ağzına sağlık doktor. Allah razı olsun.
Bir ayetle bitirelim istersen.
İnşallah.
Şeytan Allah'a sınırım. Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen. Derler ki keşke dünyaya bir daha geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık. Enam suresi 27. ayette Rabbimiz buyuruyor.
İnşallah yani.
Biz yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Karadeniz, Mavi Karadeniz Radyo ve Gaziantep Olay TV'den takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.